Ayrım 24, Kennedy'nin beyni, Henning Mankell, sayfa 267. Bir gece Argolis'teki evimin önünde durmuş sigara içiyordum. Köpeklerin havladığını ve komşularımdan gelen müzik sesini duyabiliyordum. Tepemdeki yıldızlı gökyüzü pırıl pırıldı. Bir süre sonra seramikler ve siyah kırmızı renkleri belirlemekte demir oksidin rolü üzerine ders vermek için İsveç'e gidecektim. Orada karanlıkta durup sevgili muhasebecim Vasilis'le olan ilişkimi bitirmeye karar vermiştim. Henrik'e yakında kavuşacağımı düşünüyordum. Ilık bir geceydi ve sigaranın dumanı yükseliyordu. Şimdi birkaç ay sonra hayatım harabeye dönmüştü. Tek hissedebildiğim şey boşluk ve beni bekleyenlerin korkusu. Belki derinlerde kendime bile itiraf etmeden Henrik'in ölümünden sorumlu olanı veya olanları arıyorum öldürmek için. Henrik'i her kim öldürdüyse ölümü hak etti. Sadece Henrik'in ölümünden değil benimkinden de sorumlu. Umbi büyük güçlükle ayağa kalktı. Düştü düşecek gibiydi. Louis destek olmak istedi ama adam başını salladı. Bir daha ıslık çaldı yine cevap alamadı. Hemen dönerim. Karanlığın içinde kaybolmuştu. Louis uzanıp ateşe biraz daha odun attı. Arthur ateşin nasıl canlı tutulacağını öğretmişti. Hayatta gerçekten üşümüş olanların öğrendiği bir sanattı. Arthur Henrik'e ateş yakma sanatını da öğretmişti. Louis'e hayatı boyunca çevresinde yanan bir ateş olmuş gibi geliyordu. Hatta Aaron arada bilgisayarını kapatıp doğada yeni bir hayata kaçmaya karar verdiğinde bir kahve demliği de sırt çantasını kapıp ormana gider, Louis'i de yanında sürüklerdi. Hayatı boyunca ateşler yanmıştı. Odun ve aşk olmasa hayata devam edemezdi. Umbi'den hala ses yoktu, endişelenmeye başladı. Cevap alamayan bir ıslık. Aniden tehlikede olduğuna karar verdi. Ayağa kalktı ve çabucak ateşin ışığından uzaklaştı. Bir şey olmuştu. Derin bir nefes alıp kulak kabarttı. Tek duyabildiği kendi kalp atışlarıydı. Geri çekilmeye devam etti. Karanlık bir deniz gibi sarıyordu etrafını. El yordamıyla otele doğru ilerlemeye başladı. Ayağı yerde yatan yumuşak bir şeye takıldı. İrkilirken bir hayvandır diye düşündü. Kibrit bulmak için ceplerini yokladı. Kibritin alevi parlayınca yerdekinin Umbi olduğunu gördü. Ölmüştü. Gırtlağı kesilmiş, kafası neredeyse bedeninden ayrılmıştı. Louis koşarak kaçtı, iki kere tökezleyip düştü. Odasının kilidini açar açmaz içeri birinin girmiş olduğunu anladı. Bir çift çorap kendisinin koymadığı bir yerde duruyordu. Banyo kapısı da aralıktı. Oysa kapamış olduğundan neredeyse %100 emindi. İçeride biri mi vardı? Tekmeleyerek banyonun kapısını açmak için cesaretini toplamadan önce kaçmak üzere hazırlık yaptı. Banyoda kimse yoktu. Ama biri onu izliyordu. Umbi ve arkadaşları karanlıkta gizleneni görmemişlerdi. Umbi de o yüzden ölmüştü. Louis'in korkusu felç edici bir soğuk gibiydi. Eşyalarını çantasına tıkıştırıp odadan çıktı. Gece hamalı bankonun arkasındaki şiltede uyuyordu. Louis uyanması için bağırınca adam ürkütücü bir sesle ayağa fırladı. Louis hesabını kapattı, arabaya atladı ve yola çıktı. Şay Şay'den ayrılana ve dikiz aynasında hiçbir araba görmediğine ikna olana kadar da kendini toparlayamadı. Artık Steve adını nerede gördüğünü biliyordu. Aaron Henrik'in bilgisayarının başına oturmuştu ve kendisi de onun omzunun üstünden bakıyordu. New York Times'tan alınan bir haberde şantaja uğradıktan sonra intihar eden Steve Nichols adında biri vardı. Steve Holloway değil ama çocuk annesiyle yaşıyordu. Nichols adını kullanıyor olabilirdi. Topladığı parçalar hiç beklemediği bir şekilde anlam kazanıyordu. Acaba Henrik Steve'i ölüme sürüklediği için öldürülmüş olabilir miydi? Cinayetin şekli intikam alan birinin acı mesajı mıydı? Louis direksiyonu yumruklayarak karanlığa Aaron diye bağırdı. Şimdi ona her zamankinden daha çok ihtiyacı vardı. Ama Aaron sessiz kaldı, cevap vermedi. Louis fazla hızlı gittiğini fark edince yavaşladı. Hayatta kalmak için kaçıyordu. Sonsuz Afrika kıtasının karanlık bir taşla yolunda kendini öldürmek için değil. 19. kısım. Motor hiçbir uyarıda bulunmadan durdu. Louis arabayı hareket ettirebilmek için gaz verdi. Benzin göstergesi yarım depo benzin olduğunu gösteriyordu ve hararet ibresi de yeşildeydi. Öfke ve korku karışımı bir duyguyla ölüm sebebi bilinmiyor diye düşündü. Lanet araba, tam en çok ihtiyacım olduğu anda bozuldu. Karanlıkta kalmıştı, etrafta hiçbir ışık yoktu. Değil kapıyı, camını açmaya bile cesaret edemiyordu. Bozuk bir arabada sıkışıp kalmıştı. Yardım edebilecek biri geçene kadar beklemek zorundaydı. Bir kıpırtı, karanlıkta yaklaşan biri var mı diye bütün dikkatini dikiz aynasına yöneltti. Arada bir arabayı çalıştırmayı deniyordu. Marşa basma çabaları nafileydi. Sonunda farları da kapattı ve kendini arabadan çıkmaya zorladı. Sessizlik etrafını sarmıştı. Sanki birisi üstüne bir battaniye atmış gibiydi. Sonsuz ve sessiz hiçlikle kuşatılmıştı. Tek duyabildiği kendi soluklarıydı. Bütün havayı içine çekecekmişçesine derin bir nefes aldı. Kaçıyorum, korku peşimden geliyor. Umbi'nin gırtlağını kim kestiyse burada hemen yanı başımda. İrkilerek arkasına döndü. Kimsecikler yoktu. Arabanın kaputunu açmayı başardı ve gözünü o bilinmeyen aleme dikti. Evliliklerinin başında Aaron'un bulabildiği en küçümser ses tonuyla söylediklerini hatırladı. Motorun çalışmasıyla ilgili en temel kuralları ve kendi başına onarabileceğin şeyleri öğrenmezsen ehliyet taşımayı hak etmiyorsun demektir. Louis bunları hiç öğrenmemişti. Ellerinin yağ içinde kalmasından nefret ediyordu. Ama en çok da Aaron'un o küstah meydan okuyuşuna karşılık vermeyi reddediyordu. Kaputu tekrar kapadı. Çıkan ses sağır edici oldu ve karanlığın içinde yankılanarak uzaklaştı. Shakespeare ne yazmıştı? Çift patlamalı toplar gibi. Aaron da kendini öyle tanımlardı. O da çift patlama üreten bir erkekti. Kimse onunla yarışamazdı. Acaba Afrika'nın karanlığında çalışmayan bir arabada oturduğunu görse ne derdi? Ne kadar yeteneksiz olduğuna dair o küçümseme nutuklarından birini daha mı atardı? Ruh hali kötüyken yaptığı şey hep bu olurdu ve genelde birbirlerine tabak bardak fırlatmalarıyla son bulan kavgalara yol açardı. Arabanın yanına çömelip çişini yaparken yine de seviyorum onu diye düşündü. Yerine başkalarını koymaya çalıştım ama hep başarısız oldum. Portia gibi ben de taliplerimi bekledim. Etrafımda dans ederek hoplayıp zıpladılar ve numaralarını gösterdiler. Ama son gösteri başlayınca hepsi de geri çevrildiler. Belki bu da benim son gösterimdir. En azından 20 yıl daha yaşarım sanıyordum. Henrik ölünce birkaç saniye içinde bütün oyunu oynadım ve geriye sadece son söz kaldı. Dikiz aynasını kollamaya devam ediyordu. Karanlığı delen hiçbir far olmamıştı. Cep telefonunu alıp Aaron'un numarasını tuşladı. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Sonra Henrik'in evini aradı. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ağlamaya başladı ve hıçkırıkları mesaj olarak kayda geçti. Arkasından Arthur'u aradı. Bağlantı iyiydi, gecikme olmamıştı. Babasının sesi yakındaymış gibi geliyordu. ''Neredesin? Neden gecenin bir yarısında aradın? Ağlıyor musun?'' ''Issız bir yolda arabam bozuldu.'' ''Tek başına mısın?'' ''Evet.'' ''Aklını kaçırmış olmalısın. Gece vakti Afrika'da arabayla tek başına. Her şey olabilirdi.''
''Oldu zaten. Araba çalışmıyor. Benzinim var. Motor hararet yapmadı. Hiçbir uyarı ışığı yanıp sönmüyor.'' Arabanın burada arızalanması aslında Hurya-Dalen dağlarında bozulmasından daha kötü değil.
Sana yardıma gelebilecek birileri yok mu? Araba kiralık mı? Öyleyse arayabileceğin bir acil yardım numarası olmalı.
Ben senin yardımını istiyorum. Bana her şeyi öğrettin. Yemek pişirmekten bozuk pikap tamirine kadar. Hatta kuş doldurmayı bile.
Seni merak ediyorum. Neden korkuyorsun?
''Korkmuyorum, ağlamıyorum da. Babası bağırmaya başladı. Sesi Louis'e ağır bir yumruk gibi gelmişti.
''Bana desteksiz yalanlar söyleme. Bir telefonun içine saklanabileceğin zamanlarda bile.''
''Bağırma bana, yardım et.''
''Marş çalışıyor mu?''
Louis telefonu kucağına bırakıp anahtarı çevirdi ve marşa bastı.
''Arthur çalışması gerekiyor gibi.'' dedi.
''Motor yine çalışmıyor o zaman.''
''Bilmiyorum, yol bozuk mu?''
İlkbaharda cemreler düştükten sonra İsveç'in kuzeyindeki toprak yollar gibi.
Belki sarsıntıdan bir kablo gevşemiştir.
Louis farları yaktı, tekrar kaputu açtı ve babasının talimatlarını yerine getirdi. Arabayı çalıştırmayı bir daha denediğinde sonuç yine aynı oldu. Tükenmişti. Karanlığa doğru bağırdı ama Arthur'un sesi artık orada değildi. Numarayı tekrar tuşladı. Bir kadın sesi Portekizce özür diler gibi bir şeyler dedi. Louis telefonu kapattı ve Arthur'un onu aramasını diledi. Hiçbir şey olmadı. Kira kontratında yazan numarayı denedi. Cevap çıkmadı. Telesekreter veya banda alınmış talimatlar filan da yoktu. Dikiz aynasından bakınca uzakta bir aracın farlarını gördü. İçini korku sardı. Arabadan çıkıp karanlığın içine saklanmalı mıydı? Yerinden kıpırdayamıyordu. Farlar yaklaştı. Yaklaşan aracın arabasına çarpacağından emindi. Aracın şoförü son anda direksiyonu kırdı. Eski püskü kamyon gürültüyle geçip gitti. Yanından binicisiz bir at gelip geçmiş gibiydi. Louis'in hayatının en uzun gecelerinden biri oldu. Yarı açık camdan sesleri dinleyip ışıkları kolladı. Ara sıra Arthur'a ulaşmayı denedi ama başaramadı. Şafağın sökmesine az kala marşa bir daha bastı. Araba sarsılarak çalıştı, Louis nefesini tuttu. Motor çalışmaya devam ediyordu. Maputo'ya yaklaşırken ortalık aydınlanmıştı. Her tarafta sırtları tüfek harbisi gibi dimdik, başlarının üstünde devasa yükler, arkalarına bağlı çocuklarıyla güneşin altında kırmızı toprakta yürüyen kadınlar vardı. Kaotik trafiğin otobüslerle kamyonlardan yükselen kara dumanların arasında ilerledi. Yıkanıp üstünü değiştirmeye, birkaç saat uyumaya ihtiyacı vardı. Ama Lars Håkansson'u görmek istemiyordu. Lucinda'nın yaşadığı eve giden yolu buldu. Hiç kuşkusuz barda geçirdiği uzun gecenin ardından uyuyordu. Çok kötü. Lucinda şu anda ona yardım edebilecek tek kişiydi. Arabayı park edip Arthur'un numarasını bir daha denedi. Aklında babasının bir zamanlar söylediği bir şey vardı. ''Ne tanrı ne de şeytan rekabet ister. Biz insanoğulları da o yüzden sonunda yalnız, kimsesiz kalırız.'' Babasının sesinden yorgun olduğunu anlayabiliyordu. Belli ki bütün geceyi ayakta geçirmişti ama bunu asla itiraf etmezdi. Onun yalan söylemesine izin yoktu ama babası kendine bu ayrıcalığı tanıyordu. ''Ne oldu, neredesin?'' ''Bir şey olmadı, sadece araba kendi kendine çalıştı. Maputo'ya döndüm.''
''Kahrolası telefonlar.''
''Harikalar doğrusu.''
''Artık oradan ayrılma zamanı gelmedi mi?''
''Yakında ama daha değil. Onu daha sonra da konuşalım, şarjım bitmek üzere.''
Telefonu kapadı ve aynı anda Lucinda'nın başına doladığı havluyla evin önünde durmakta olduğunu fark etti. Uzun gecenin sonunda bittiğini düşünerek arabadan indi. Lucinda onu görünce şaşırdı.
''Biraz erken değil mi?''
''Ben de size onu sormalıyım. Ne zaman yatıyorsunuz?''
''Ben hiçbir zaman fazla uyumam. Belki de sürekli yorgunumdur. Farkına varmadan.''
Lucinda kardeşleri veya kuzenleri ya da yeğenleri olabilecek çocukları sakinleştirdi. Evin önündeki gölgede duran plastik iskemleleri düzelten bir gence seslendi ve çocuk bir süre sonra iki bardak suyla geri geldi. Louis'in huzursuz olduğunu fark etmişti.
''Bir şey olmuş, o yüzden mi bu kadar erken geldiniz?''
Louis Lucinda'ya gerçeği söylemeye karar verdi. Christian Holloway'de Umbi'yi, sahildeki karanlığı ve arabada geçirdiği uzun geceyi anlattı.
''Beni görmüş olmalılar.'' dedi. ''Köydeki konuşmamızı duymuş olmalılar. Onu takip etmişler ve ağzındaki baklayı çıkaracağını anladıkları anda da öldürdüler.''
Lucinda'nın anlattıklarının her kelimesine, her ayrıntısına inandığı belliydi.
Louis'in sözü bitince Lucinda hiç konuşmadan çok uzun bir süre öylece oturdu. Uzakta bir adam kenarını kıvırmak için bir oluklu çatı levhasını çekiçle dövmeye başlamıştı. Lucinda adama bağırdı. Adam hemen işi bırakıp bir ağaç gölgesinde oturarak beklemeye başladı. Henrik'in Christian Holloway'in oğluna şantaj yaptığına inanıyor musunuz? Kesin olarak bildiğim hiçbir şey yok. Soğukkanlılıkla ve mantıklı bir şekilde düşünmeye çalışıyorum. Ama her şey o kadar belirsiz ki. Kendimi ne kadar zorlasam da Henrik'i şantajcı olarak düşünemiyorum. Ya siz? Tabii ki hayır. Bir bilgisayara veya internet bağlantısına ihtiyacım var. O yazıları bulabilirim ve onun gerçekten Christian Holloway'in oğlu olup olmadığını anlayabilirim. Eğer öyleyse en azından birbiriyle bağlantılı bir şeyler bulmuş olacağım. Ne gibi? Henüz bilmiyorum. Bir şeyler yerine oturuyor ama nasıl olduğunu daha çözemedim. Bir yerlerden başlamam lazım. Tekrar tekrar baştan başlıyorum. Lucinda ayağa kalktı. Buraya yakın bir internet kafe var. Bir kere Henrik'le gitmiştim. Giyinene kadar bekleyin. Sonra sizi oraya götürürüm. Lucinda evin içinde gözden kayboldu. Çocuklar dizilmiş Louis'a bakıyordu, gülümsedi. Çocuklar da ona gülümsedi. Yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Çocuklar gülümsemeye devam ediyorlardı. Lucinda tekrar ortaya çıktığında Louis gözyaşlarını silmişti. Geniş caddede karşıya geçtiler. Adı Lenin Caddesi'ydi. Lucinda bir sinemayla aynı binada olan fırının önünde durdu. Kahvaltı yapmanız gerekiyor. Aç değilim. Tabii ki açsınız ama bunu itiraf etmek istemiyorsunuz. Beyazlara hayattaki bu küçük şeyler konusunda doğruyu söylemek niye bu kadar zor gelir hiç anlamıyorum. Uykusunu alıp almamak, karnını doyurup doyurmamak, temiz giysilere hasret çekip çekmemek gibi şeyler mesela. Lucinda fırına girdi ve içinde birkaç simidin olduğu bir kağıt torbayla geri geldi. Simitlerden birini kendisi aldı, birini de Louis'a verdi. Umalım ki sonunda her şey açıklığa kavuşsun. Umbi hayatımda gördüğüm ikinci ölüydü. Henrik de ilki. İnsanlarda hiç vicdan yok mu? Genelde yok. Yoksullarda yok. Çünkü bunu kaldıramazlar. Zenginlerde de yok. Çünkü vicdan sahibi olmanın para kaybettireceğini düşünürler. Henrik'in vicdanı vardı. Benden geçmişti. Henrik de hiç kuşkusuz herkes gibiydi. Louis sesini yükseltti. Henrik herkes gibi değildi. Henrik iyi bir insandı. Çok daha fazlasıydı. İyi bir insandan fazlası olunabilir mi? Başkalarının iyiliğini istiyordu. Lucinda yüksek sesle dişlerini gıcırdattı. Sonra Louis'i bir ayakkabı mağazasının tentesinin altına çekti. O da herkes gibiydi. Her zaman iyi davranmazdı. Bana yaptıklarını niye yaptı siz söyleyin. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum ki. Benim AIDS olmama yol açtı. Ondan kaptım bunu. İlk sorduğunuzda inkar etmiştim. Zaten başınızda yeterince dert var diye düşünmüştüm. Ama artık dayanamayacağım. Şimdi size her şeyi anlatacağım. Tabii siz çoktan anlamadıysanız. Lucinda sözcükleri Louis'in yüzüne çarpmıştı. Louis kaçınmak için bir şey yapmadı. Çünkü Lucinda'nın haklı olduğunu biliyordu. Maputo'ya geldiği andan beri bundan şüpheleniyordu. Henrik hastalığını annesinden sır gibi saklamış, Barcelona'da evi olduğunu hiç söylememişti. Ölümünden sonra şimdi Louis kendini de ölü hissederken oğlunu çok az tanıdığını itiraf etmek zorunda kalıyordu. Bu değişimin ne zaman olduğunu hiç bilmiyordu, hiçbir şeyin farkına varmamıştı. Henrik farklı bir kişi olmaya başladığını annesinin bilmesini istememişti. Lucinda yürümeye başladı. Louis'den yanıt beklemiyordu. Ayakkabı mağazasının önündeki güvenlik görevlisi iki kadını bir tür merakla süzdü. Louis o kadar üzgündü ki adama doğru gidip İsveççe konuşmaya başladı. Neye baktığını bilmiyorum ama biz birbirimizden çok hoşlanıyoruz. Dostuz, üzgünüz ama birbirimizden çok hoşlanıyoruz. Lucinda'ya yetişip elini tuttu. Bilmiyordum. Ona ben bulaştırdım sanıyordunuz. Enfeksiyonu oğluma bulaştıran siyah fahişedir diye düşünmüştünüz. Sizi asla bir fahişe olarak düşünmedim. Beyaz erkekler siyah kadınların daima her şeye hazır olduğunu düşünürler. Nerede, ne zaman olursa olsun. Eğer genç güzel bir siyah kadın şişko bir beyaz erkeğe onu sevdiğini söylerse adam inanır. Yoksul bir Afrika ülkesine geldiğinde gücünün sınırsız olduğunu varsayar. Henrik aynı şeyin Asya'da da geçerli olduğunu söylemişti.
Henrik de kesinlikle fahişe olarak düşünmemiştir sizi.
İşin doğrusu bilmiyorum.
Para teklif etti mi?
Buna gerek yok ki. Pek çok beyaz erkek bacaklarımızı açma fırsatı için şükran duyduğumuzu sanıyor.
İğrenç bir şey.
Daha da iğrenç olabilir. Size 8-9 yaşındaki kızlarla ilgili hikayeler anlatabilirim.
Duymak istemiyorum.
Henrik isterdi. Ne kadar çirkin olursa olsun duymak isterdi. Niye bilmek istemediğimi anlamak için bilmek istiyorum. Öyle derdi. İlk başta kendini önemsetmek istiyor sanmıştım. Ama sonra gerçekten böyle düşündüğünü anladım.
Lucinda durdu. Yeni renove edilmiş taş bir binadaki internet kafeye gelmişlerdi. Kaldırıma serili örtülerin üstünde oturan kadınlar bir takım şeyler satıyorlardı. Lucinda kafeye girmeden önce birkaç portakal satın aldı. Louis onu dışarıda tutmaya çalıştı.
Şimdi olmaz, sonra konuşuruz. Size gerçeği söylemek zorundaydım.
Henrik kendisinde hastalık olduğunu nasıl öğrenmişti?
Ona sordum ama asla yanıtlamadı. Bilmediğim şeyler hakkında konuşamam. Ama bir keresinde virüsü ondan kaptığımı anlayınca tam anlamıyla yıkılmıştı. İntihar etmekten söz etti. Onu bilmediği takdirde suçlu sayılmayacağına ikna etmeye çalıştım. Bildiğini inkar etti. Sonra da bana var olan bütün ilaçları bulmak için söz verdi. Hastalığın ilerlemesini önlemek için. Ondan her ay $500 almaya başladım. Hala da alıyorum.
Paranın nereden geldiğini biliyor musun?
Bilmiyorum. Bir banka hesabına yatıyor. Kendisine bir şey olduğu takdirde 25 yıl boyunca parayı almaya devam edeceğim. Her ayın 28'inde benim için açtırdığı banka hesabına yatıyor. O hala hayattaymış gibi aynen devam ediyor. Ne olursa olsun herhalde paranın yatmasını sağlayan ruhu değildir.
Louis kafasından hızlı bir hesap yaptı. Yılda $6,000'dan 25 yılda $150,000 gibi büyük bir meblağ ediyordu. Ya da yaklaşık 1 milyon İsveç parası. Henrik zengin bir adam olarak ölmüştü.
24. ayrımın sonu. Sayfa 278.